Ayrım 8.
O da ninesi Meryemce gibi sabırsızlıktan geberiyordu. Hemen şimdi gelecekler, koynundaki kibritlerini alıvereceklermiş gibi geliyordu. Ter içinde kalmıştı. Bir sıkıntıdaydı ki tarifsiz. Köy dolaşıyordu. Köy arı kovanı gibi işliyordu. Herkes bir şeyini, en değerli malını bulunmaz, güvenilir bir yere saklamak için var gücünü harcıyordu. Hasan köyde dolaşmadık yer koymamış, değerli malını teslim edecek hiçbir yer bulamamıştı. Saçları kar içinde kalmıştı. Çaresiz geldi, sepeleyen karın altında, duvarlarının dibinde boynu bükük kala kaldı. Kibritleri böylece koynunda kalsa olmaz mıydı? Elini üstünden hiç çekmezdi. Ya gece yatarken ne olacaktı? Ya anası görür de bu koynundaki şişkinlik ne Hasan diye sorarsa ne diyecekti? Bu kibritleri ne yapmalı? Kibritler koynunda ateş alev olmuş, tüm bedenini yakıyordu. Birine mi sorsa? Kibritlerini söyleyecek, bu büyük sırrını güvenebilecek hiç kimsesi yoktu köyde. Ummahan, Ummahan da mı yok? O zaten biliyor. Elleri soğuktan morarmıştı. Ummahan'a da güvenilir mi ki? Ummahan'a söylemekten, kafa kafaya verip bu işi onunla düşünmekten başka hiçbir çaresi yoktu. İçeriye girdi, evin içi alacakaranlıktı. Ocakta üstü küllenmiş hafif bir ateş vardı. Ummahan da ocağın başına oturmuş, başını göğsüne düşürmüş, uyuklar gibi düşünüyordu. Hasan usulca yanına yaklaştı, omzuna dokundu. ''Azıcık dışarı gelsene bacım.'' dedi. Sesinde bir yalvarma, bir umutsuzluk vardı. Dışarı çıktılar. Evden epeyce uzaklaştıktan sonra Hasan durdu, Ummahan'ın elini tuttu. ''Sana bir şey diyeceğim bacım.'' diye kekeledi. Büyük sırrını söylemek ona ağır geliyordu. ''Sen benim bacımsın. Bu dünyada senden başka kimsem yok. Hiç kimsemiz yok bizim, öyle değil mi?'' Hasan'ın halleri Ummahan'ı korkutuyordu zaten. Bu hali iyice korkuttu. ''Sana bir şey söyleyeceğim.'' Sesini kesinleştirdi. Ummahan hem ne söyleyeceğini biliyor hem de sabırsızlıkla bekliyordu. ''Bunu kimseye söylersen seni öldürürüm. Hem de kıyma gibi kıyarım.'' Ummahan bu sözlerin şiddetinden ürperdi. Yavaşça ''Söylemem.'' dedi. ''Hiç kimseye ağzımı açmam. Benim ağzımın ne kadar sıkı olduğunu sen bilmez misin?'' Hasan ''Bilirim.'' diye güvenli ona yaklaştı, fısıltı gibi. ''Şu kibritleri nereye saklayalım? Aradım, aradım, köyde bunları koyacak bir yer bulamadım. Adil Efendi görürse hemen alır. Babam anam görürlerse, köylüler görürlerse kapışıverirler.'' Ummahan da onun kulağına eğildi. ''Kapışıverirler.'' dedi. ''Nereye saklayabiliriz?'' Oraca karın üstüne çöktüler, kar sepeliyordu. Bir süre birbirlerine bakmadılar. Sonra Ummahan başını kaldırdı, gözleri ürkekti, sonra gülümsedi. ''Buldum.'' dedi, başını sola çevirdi. ''İşte, avlularının bitişiğindeki çınar ağacını gösteriyordu. Onun kovuğu kimsenin aklına gelmez.'' Hasan sustu, gözleri ağaçta, daldı. Sonra ''Kimsenin aklına gelmez mi dersin?'' diye sordu. Ummahan ''Hiç kimsenin.'' diye pekiştirdi. Hasan ayağa kalktı. ''Sen burada dur, ben gidip ağaca bakayım. Biri bana bakıyorsa hemen bana haber ver.'' Ağaca doğru saklanarak ürkek adımlarla gitti. Birkaç kere ağacın dört bir yanını dolandı, sonra koşarak Ummahan'ın yanına geldi. Ummahan övünürcesine, ''Ben o deliği biliyorum da onun için söyledim.'' dedi. Bu övünmesi Hasan'ın zoruna gitti. ''Ben de biliyordum ama güvenemiyordum. Ağaç herkesin gözünün önünde.'' Ummahan, ''Gözlerin önünde olması daha iyi ya, kibritleri oraya sakladığımız kimsenin aklına gelmez.'' dedi. Gözleri kurnazca parladı. Hasan, ''Öyleyse sakladığımızı kimse görmemeli. Ağaca yaklaştığımızı kimse görmemeli.'' Ummahan, ''Karanlığın kavuşmasını beklesek nasıl olur?'' diye Hasan'ın gözlerinin içine bakarak sordu. Hasan, ''Şimdi ağaca hiç yaklaşmayalım da kimse bir şey sezmesin.'' Ummahan, ''Gündüzleri de ağacı bekleriz. Kimse yaklaşıyor mu?'' diye. ''Biri yaklaşırsa hemen gider kibritlerimizi alır kaçarız.'' İki çocuk rahatsız, sabırsız, birbirlerine sokulmuş, bazı gülerek, bazı derin düşüncelere dalarak, bazı korku, bazı sevinç içinde karanlığı beklemekteydiler. Paylaştıkları büyük sırlarının tadında, ateşindeydiler. Uzun Ali birkaç saat sonra eve döndü, karısına. ''Hayvanları saklayacak yeri de bulduk. Peri mağaralarına götüreceğiz. Mağaralar köyün mallarının hepsini alır da artar bile. Daha beş köyün mallarını da alır da artar bile. Samanları, otları da taşıyacağız. Her gün köyden nöbetleşe beş kişi gidecek, hayvanlara bakacak.'' dedi. Elif, ''Ya inekleri nasıl sağacağız?'' Ali, ''Sağmak isteyen gider sağar.'' diye karşılık verdi. ''Onu da düşündük. Malları dışarı çıkar.'' Ve karanlık kavuşuyordu. Köy ıpıssız kalmış gibiydi ama bu ıssızlıkta kurnaz bir sevinç, Adil Efendi'ye oynadıkları oyunun sevinci evden eve dalgalanıyordu. İnsanlardan, kedilerden, köpeklerden başka köyde hiçbir canlı kalmamıştı. Ne keçi, ne öküz, ne inek, ne at, ne eşek, ne tavuk. Evler de tam takırdı. Çuvallarda un, bulgur, hızmanlarda yağ yoktu. Yatak yorgan kapkacak yoktu. Bu kadar yoksul, bu kadar hiçbir şeysiz köy, dünya oldu olalı görülmemişti. Köyün insanlarının üstü başı yırtık, ayakları yalındı ama şimdiye kadar büyük kıtlıklarda bile hiçbirisinin kılığı böyle hırpani, böyle bir iplik çeksen 40 yama dökülür olmamıştı. Çocuklar, yaşlılar, erkekler yarı çıplaktılar. Ve hepsinin de ayakları yalındı. Köyde 2 kişi kılık değiştirmemişti. Muhtar Sefer'le Taşbaşoğlu. Muhtar Sefer, şayak şalvarını, kaçak malı lacivert ceketini giymiş, ayaklarını her zamankinin aksine çizmesini çekmiş ve gümüş kösteğini boynundan aşağı sallandırmıştı. Taşbaşoğlu da her zamanki giyim kuşamındaydı. Evi de olduğu gibi duruyordu, hiçbir şey saklamamıştı. Hayvanlarını bile mağaraya götürmemişti. Buysa köylüyü deli ediyordu. Muhtar da kışkırtıyordu. Şimdi evinden köyün içine çıksa, Taşbaş'ın kimse yüzüne bakmazdı. Bakmazdı değil, belki başına bir hal getirirler, ona kötülük ederlerdi. Köylüler diyorlardı ki, biz de Adil'e deriz ki, işte köyün zenginleri, milyonerleri bunlar. Bu Taşbaşoğlu, şu Torosardı köylüklerinin bir milyoneri. Anadolu'da 40 katır yükü altını olan Nemlizade neyse, burada da Taşbaşoğlu o. Muhtar, muhtarken bir bakın evinde bir şey var mı deriz, diyorlardı. Taşbaşoğlu gebersin batsın. Batsın da yerin dibine geçsin. O her zaman ayrı baş çeker zaten. Bir insan bu köye gelsin de bir evin içine girsin. Bozulmasın. 2 gözü 2 çeşme olmasın. İşte bunun mümkünü yok. Eğer o insanın yüreği taştan demirden değilse. Muhtar köyü ev ev dolaşıyor. Bravo diyordu. Bravo kibin bravo. Bir köy böyle ağzı tutkun olunca o köyün sırtı kıyamete dek hiçbir vakit yere gelmez. Böyle bir köye muhtar olmak cennete vali olmaktan daha iyidir. Bu kadar malı mülkü, kabı kacağı, yatağı, yorganı, arpayı, buğdayı nasıl ettiniz de yel üfürdü, su götürdü yapabildiniz. Bravo canım, bravo köylüme, size 100 bin alkışlar. Adil Efendi gelsin de desin ki ne kadar fıkaraymışsınız. Borcunuzu bağışladım. Bu yıl vermeyin. Gelecek yıl da vermeyin. Öbür yıla da Allah kerim. Yüreğinde insanlık olan adam köyün bu halini görünce hiç başka bir şey diyemez ve de düşünemez. Gülüyordu. Köylü de onunla birlikte bir sevinç kasırgasına dönüyordu. Ve de Adil Efendi gelip de bu hali görünce, evet görünce, dileyin benden ne dilerseniz. İstediğiniz kadar veresiye vereyim size. Siz namussuzluğunuzdan değil, yoksulluğunuzdan vermiyorsunuz borcunuzu diyecek. Şehir adamı azıcık ahmakça olur. Bizim bütün köyün varını saklayıp böyle dümdüz edebileceğimizi ne bilir ki? Aklının ucuna bile gelmez. Adil Efendi yarın değilse öbür gün damlar. Hazır olun vaktinize. Ve de Adil Efendi'ye gülün. Gülün ki öcünüz alınsın. İşte sizin böyle bir muhtarınız var. O gece evlerde şenlik vardı. Kelaşık muhtarın evinde en belalı türkülerine kanat takmış uçuruyordu. Sarı Mustafa bir tenekeyi davul gibi çalıyor, zurnayı da durduman öttürüyordu. Delikanlılar halay çekiyorlardı. Öfkeli Meryemce bile kalkıp oğlunun çaldığı düdüğe göbek atacaktı. Az kaldı ağzını açıp oğlu Ali ile cümle köyle barışacak, konuşacaktı. Sizi bağışladım. İnsanoğlu ne kadar kötü, ne kadar zalim de olsa bir iyi yanı var diyecekti. Şu koca Halil, şu fukaracık diye geçiriyordu içinden. Şu karda kıyametlerde nerelerde gitti ki? Bulup getirseler fukarayı. Hasan da köyün sevincine katılıyor, oynuyor, gülüyordu ama bir aklı karanlıkta beze sarıp ağacın kovuğuna koyduğu kibritlerindeydi. Arada bir kalabalıktan gizlice sıyrılıyor, dışarı çıkıyor, sinerek ağaca geliyor, korkarak elini kovuğa uzatıyor, bakıyor ki kibritler yerinde duruyor, koşarak geri geliyor, eğlenen kalabalığın sevincine bütün gücüyle katılıyordu. Gece yarıyı geçiyordu. Daha Hasan'ı uyku tutmamıştı. Halbuki başını yastığa koyar koymaz uyurdu. Endişeliydi. Neler geçmiyordu ki aklından? Ya birisi saklarken görmüşse? Millet eğlenirken belki 10 kere dışarı çıkmıştı. Ya birisi takip edip kibritlerin yerini öğrenmişse? Ummahan kimseye, babasına, anasına söylemez miydi? Yok yok, söylemezdi. İsterse kibritlerden birisi onun olsun. Bu buluşu hoşuna gitti. Ummahan yanı başında uyuyordu. Onu uyandırmaya uğraştı. Kız bir türlü uyanmıyordu. koluna bir çimdik attı. Kız bağırınca Hasan korktu. Sus benim dedi. Uyan, uyan da sana diyeceğim var. Epeyce uğraşmadan sonra Ummuhan kendine geldi. Hasan sordu. İyicene uyandın mı? Ummuhan ters. Uyandım, ne olacak? Hasan. Kibritlerden birisini, istersen ikisini sana veriyorum. Kimseye söylemezsin değil mi? Ummuhan her şeyi unutup kıvanç içinde kaldı. Söyler miyim ki hiç dedi. Hasan usulca kulağına, haydi dışarı çıkalım da bakalım kibritleri. Birisi almış olmasın teklifinde bulundu. Ummuhan usul usul diye yataktan çıktı. Kapıyı tıkırdatmadan açalım. Nenemin kulağı çok duyar, uyumaz da bir duyarsa. Kapıyı hiç tıkırdatmadan Ummuhan açtı. Bir yel gibi kapıdan dışarıya süzüldüler. Hasan elini uzattı, kibritleri tuttu, okşadı. Orada sıcacık durup duruyorlardı. Ummuhan, ben de bakayım dedi. Hasan, ne bakacaksın? Yerlerinde duruyorlar işte. Burada çok durmayalım. Ummuhan, bir bakayım nasıl duruyorlar orada? Ummuhan'ın bu hali Hasan'ın hoşuna gitmedi. Azıcık kıskandı. Ama kibritlerden birisi de onundu. Haydi bak ama çok uzun olmasın çabuk diye kırılmış söylendi. Ummuhan kovuktan elini çektikten sonra Hasan elini soktu. Uzunca bir süre elini kibritlerin üstünde tuttu. Sabaha kadar uyumadılar. Endişelendiler, sevindiler, korktular, konuştular. Birkaç kere dışarı çıkıp kovuğa ellerini soktular. Ellerini kibritlerin üstünde uzun uzun tuttular. 8. Hüsne duvarın köşesinden bir gölge gibi Recep'e doğru koştu. Karın ışığı vurmuş karanlıkta iki beden bir oldu. Birbirlerinin kemiklerini kırarcasına sarılmışlardı. Çok sonra ayrılıp boş eve Recep önde, Hüsne arkada girdiler. Ocakta kocaman, kırmızı ışığı bütün evi dolduran bir ateş yanıyordu. Hüsne hemen soyundu. Elbiselerini ocağın yanına üst üste yığdı. Gülümsüyordu. Bedenini ateşin kırmızı ışığı vuruyor. Esmer, ince tüylü bedenini bakır rengine çeviriyordu. Kalçası belinden aşağı incelip genişliyordu. Şu kadarcık bir kırışık yoktu. Memelerini avuçlarına almıştı. Dolgun memeler avuçlarından taşıyordu. Bakıra çalan tenin üstündeki ince tüyler yıldırdıyordu. Epeyce çukur olan göbeği şehvetle gerilmişti. Ürperir gibi domur domurdu. Ateşin kırmızısında öyle, azıcık öne eğilmiş duruyor, öndeki sağ ayağının baş parmağı ocağın külleri üstünde bir takım çizgiler çiziyordu. Recep hiçbir şey yapmadan ona bakıyor, dudaklarında hafif bir gülümseme, bir mutluluk. Bir şeylerden, ağır bir yükten kurtulmuştu. Ama neydi bu ağır yük? Bir türlü bilemiyordu. Hüsne bir an Recep'e baktı. Baktı ki Recep soyunmadı. Ocağın başına yumuldu. Bir beklemenin titremesindeydi. Büyük kara gözlerini açmış Recep'e yalvarırcasına bakıyordu. İki kalın kara beliği kırmızı bakır omuzlarından sırtına aşağı uzayıp dökülmüştü. Bu, Recep'i deli ediyordu ama dayanıyordu. Hüsne'nin bedeninin tadını, güzelliğini içine sindiriyor, gözünü bu şehvet ateşinden bir türlü ayıramıyordu. Uzun bir süre tepeden tırnağa kızın bedenine, en ince ayrıntılarına kadar baktı. O baktıkça Hüsne'nin titremesi gittikçe artıyordu. Sağlıklı, istekli bir bedenin titremesi. Recep de usuldan titremeye başladı. Büyük ateş, boş evin içini ılık bir yaz havası gibi yapmıştı. Recep bir anda soyundu, ocağın başına büzülmüş kızı arkadan kucakladı. Bir gece Çukurova'da da Hüsne'yi böyle kucaklamıştı. Pamuk tarlasının yumuşacık, sıcak toprağına bedenlerinin gömüldüğünün farkına varmamışlar. Kendilerine geldikleri zaman çamur içinde kaldıklarını görmüşler. Yanındaki çaya girip yıkanmışlardı. Bu sefer çayın içinde başlamıştı delilikleri. Onların bu işlerini bütün köy biliyordu. Varsın bilsinler, aldırmıyorlardı. Recep yumulmuş, tir tir titreyen kızı tepeden tırnağa öpüyordu. Boynunu, yanaklarını, kulaklarını, saçlarının altındaki sırtını, geniş düzgün kalçalarını öpüyor, ısırıyordu. Bir an geldi ki kızın titremesi, gerginliği, ürpertisi her şey bitti. Yalnız derin derin soluk alıyordu. Cansızcasına kucağına serildi. Bir süre böyle kaldı, sonra Recep'e sarıldı. İkisi de toprağa serilip kalmıştı. Parmaklarını bile kımıldatamıyorlardı. Şiddetleri, şehvetleri ocakta yanan ateşe, altlarındaki terden ıslanmış toprağa sinmişti. Onlarla birlikte yanan ateş, altlarındaki toprak da soluklanıyordu. Recep Hüsne'yi elinden tuttu, kaldırdı. Kız ayakta duramıyor, sendeliyordu. Recep onu bir süre omuzlarından kavrayıp ayakta tutmak zorunda kaldı. Bu haldeyken bile Hüsne dirildi, bedeni büyük bir ürpermeyle gerildi, Recep'in kucağına sokuldu, Recep de bu kendini verişe kaptırdı kendisini, gene yere düştüler. Şimdi artık iki beden bir olmuştu, birbirine karışmıştı. Bu iki yapışmış, karışmış beden ölüme kadar, kıyamete kadar birbirinden ayrılmayacaktı. Onun kanı ona, onun kanı ona akıyordu. Elleri, ayakları, kimin eli kimin ayağı belli değildi artık. Kimin yüreğinin kanı kime akıyor belli değildi. Bedenleri birbirinden ayrıldığı zaman tüy gibiydiler. Birince yel esse, ikisini de ak, küçük bir güvercin tüyü gibi alıp uzaklara götürebilecekti. Recep gene Hüsne'yi kucaklayıp kaldırdı. Islak beden kollarından aşağı birkaç kere kaydı. Sabaha karşıydaki kendilerine geldiler. Hüsne hemencecik giyindi, Recep de giyindi. Hüsne gene Recep'in yüzüne bakamıyordu. Ona öyle geliyordu ki bu işten sonra Recep'in yüzüne baksa bütün büyü, bütün tat bozulacak. İşte bu yüzden buna cesaret edemiyordu. Hiçbir zamanda edemeyecekti. Ölürdü de bu büyüyü bozmazdı. Recep giyinir giyinmez Hüsne'nin her zamanki gibi kaçıp gideceğini sanıyordu. Baktı ki Hüsne geçen seferki gibi geldi, gene ocağın başında oturdu. Gözlerini ocağın yalımlarına dikti, uzun kirpikleri yanaklarını gölgelemişti. Terli, domur domur yüzü pespembeydi. Dudakları nar çiçeği kırmızılığında, ateş billurundaydı. Recep gözünü ondan ayıramıyordu. Oldum olası, Recep, ta çocukluktan bu yana, onun yüzüne hep durmadan hayran kalmıştı. Şimdi, geçen seferki gibi onun gene konuşmasını bekliyordu. Konuşmasına da deli oluyordu. Bekledi, bekledi. Hüsne başını kaldırıp bir söz etmedi. Recep ne söyleyeceğini bilmiyordu. Bir söz söylemeli, çok güzel bir söz bulup söylemeli ama ne söylemeli, nasıl söylemeli? En sonunda yüreği daralarak, çocukla bir kekeleyişle, iyi oldu, köylü hep bu yıl pamuktan sonra seni alır Çukurova'ya. Hüsne büyük bir mutluluk içinde gülümseyerek gözlerini ateşten ayırmıyordu. Çukurova köyden daha iyi. Bu kış kıyamette gidilmez ki. İstersen güzün pamuğa gittiğimizde köye geri dönmeyiz. Ben traktörcülük bellerim. Traktörcüye çok para veriyorlar orada. Ben azıcık bilirim zaten. Hamit Usta dedi ki, ben dedi seni iki yılda traktörcü eder çıkarırım. Bu kışta kıyamette yola düşülür de gidilir mi? Kurtlar bile inlerinden başlarını dışarıya çıkaramıyorlar, öyle değil mi? Belki de yolda buyar ölürüz. Bu kış kıyamette şu koskoca Toros Dağı aşılır da sağ salim Çukurova'ya varılır mı? Hele bir yaz bahar ayları gelsin de görelim. Hüsne gözleri kora kesmiş ateşte, dudaklarında bir mutluluğun gülümsemesi, tatlı tatlı, yumuşacık, sanki yokmuş gibi susuyor. Recep kalktı, o da gülümsüyordu. Yandaki yığılı odunlardan en kurularını seçti, ocağa attı. Odunlar bir hoş, acı, ıslak koktu. Gene geldi yerine oturdu. Oturduktan sonra kalktı geldi, Hüsne'yi kulaklarının altından öptü. Hüsne'nin içi ılık ılık kabardı. Delice bir coşkunluğa doğru uçuyordu. Bir büyü gittikçe onu sarıyor, büyüyordu. Ilık, mutluluk dolu bir cennete boyuna kayıyordu. Recep gülerek, sabahleyin Adil gelecek, arkasında 50 jandarma. Ev ev köyü gezecek, bir çöp bulamayacak. Sonra da arkasına baka baka, şaşırmış, deli olmuş dönüp gidecek. Ondan sonra da, isterse gelecek yıl veresiye vermesin, başka dükkancı mı yok? Köylü nasıl sakladı her şeyini değil mi? Bizim saklayacak hiçbir şeyimiz yoktu. Ben saklayacak bir şey aradım, bir iğne bile bulamadım saklayacak. Bir zoruma gitti ki, yoksulluk şimdiye kadar bana böyle koymamıştı. Baktım ki, aradım ki, Adil'den saklayacak hiçbir şeyim yok. Biz de bu kış Çukurova'dan dönmeyeceğiz. Traktörcü olacağım, yatak yorgan alacağım, bir de aynalı sandık alacağım, bir de radyo alacağım. Bir de o köylerin Adil Efendisi bir gün olur köyü basar da bizim de saklayacak malımız olur, öyle değil mi? Konuştukça Hüsne'nin yüzündeki mutluluk artıyordu. Bunu gören Recep de boyuna konuşuyordu. Altı aydınlık, ılık, dupduru bir çay. Ulu çınarların altından ak, pırıl pırıl çakıl taşlarının üstünden akıyor ve bu çayın içine girmiş Hüsne. Bu akan aydınlık mutluluğun içinde eriyor. Çukurova'da büyük bahçeler var, sarı portakallı, büyük, ulu bahçeler. Bir gece bahçelere kaçarız, öyle değil mi? Hüsne'nin terli yüzü pespembe, gözleri harlayan ateşte, dudaklarında eksilmeyen bir gülümseme. Belki güzü, pamuk zamanını beklemeyiz. Yaz bahar ayları, Hıdrellez günü gelir gelmez, el ele verir, düşeriz çukurun yoluna. Dünya çayır çimen, dünya çiçeğe kesmiş. Hüsne'nin elini tuttu, Hüsne gözünü ateşten ayırmadan ona döndü. Recep onun yüzünün tüm mutluluğa kestiğini gördü, sevindi. Elindeki eli iyice sıktı, sıcacık el, avucunda ona doğru aktı, yüreğine girdi. Yaz bahar ayları hele bir gelsin dedi. Hüsne bir düş içinde konuşur gibi, hele yaz bahar ayları bir gelsin, bir gelsin dedi. Sesinde dayanılmaz, önüne geçilmez bir istek vardı. Sabahın horozları ötüşmeye başladı. Hüsne ayağa kalktı, gözleri yerdeydi. Kirpiklerinin gölgesi yanağına düşüyordu. El ele tutuşup kapıdan dışarıya çıktılar. Hele yaz bahar ayları bir gelsin, bir gelsin. Ayrıldılar. 9. Güneşli, aydınlık bir sabahtı. Gök dupduruydu, lekesiz. En küçük bir yer fısıltısı de yoktu. Bozkır'ın uçsuz bucaksız karları ipileşiyordu. Gürültülü bir ışık seli akıyor derdin Bozkır'ın üstünden. Köylüler köyün ortasına, evlerin önüne, oraya buraya öbek öbek toplanmışlardı. Söz konuları Adil Efendi. Hep onu konuşuyorlardı. Ha geldi ha gelecekti. Az sonra Adil Efendi'nin köye gireceğine öylesine inanmışlardı ki. Bir tanesi bir haber mi getirmişti? Adil Efendi falanca gün falanca saat geliyorum diye adam mı göndermişti? Yok. Ama geleceğine inanıyorlar. Hep gelince nasıl davranacağı üstüne söz ediyorlardı. Gözlerinde kurnaz, kazık atmışların pırıltısı. Gelince köye, vah fıkara yalaklılar vah diyecek. Size kasabadan devşirme yapıp da öyle gelseydim. Bir köy fakir olur olur ama bu kadar da olur mu? Borcunuzu istemeye utandım sizden diyecek. Geleneği mi bozdunuz? Varın bozun, helal olsun. Bir köy bu kadar fıkara, evleri bu kadar bomboş olunca değil geleneği, dinini bile bozar diyecek. İşte Adil böyle diyecek. Bir de ne diyecek? Toplanın başımıza kadersiz kısmetsiz köylüler. Toplanın da hep birlikte derdinize bir çare bulalım, bulalım diyecek. İnsan yüreği bu. Adil Efendi'nin yüreğinin yerinde taş olsa eritir. Eritir de deler geçer. Köylüler köyün ortasında bir süre bekleşip konuştuktan sonra güneye, köyün dışına, kasaba yoluna doğru yöneldiler. Yolun yeri bile belli değildi, kara örtmüştü. Dereden aşağıdan çıkacak yolcuyu bekliyorlardı. Meryemce boynunu uzatmış, bir bekleyiş kesilmişti. Bir taşın üstüne oturmuş, uçmaya hazırlanan bir kartalın hallerine benziyordu halleri. Taşbaşoğlu da bekliyordu. Bu oyunun sonunun neye varacağını merak ediyordu. Adil, köyü böyle gördüğünde, köyün böyle tam takır olduğuna inanacak mıydı? Bunca yılın Adil Efendisi kül yutar mıydı? Köye girer girmez, köyün her bir şeyini sakladığını hemen biliverirdi. Köylü milleti ahmak olur böyle işlerde. Belki de ahmak olmaz ama oyun oynar. Şimdi şu kocaman köy bir çocuk oyununda. Şunlara bakın. Oyunları içinde ne kadar da mutlular. Bütün bunları azıcık mutluluk için yapıyorlar. Adil Efendi'nin köyü bomboş görmesinin vereceği mutluluk için. Haydi diyelim Adil köyün bu kadar yoksul olduğuna inandı. Böyle bir köye bir daha güvenir de veresiye bir çöp verir mi? Öğleye kadar konuşarak, eğlenerek, bağırıp çağırarak beklediler. Öğleden sonra onları usanç bastı. Mutlulukları usul usul dağıldı. Köylüler de mutluluklarıyla birlikte bekleme yerini bırakarak birer ikişer evlerine dağıldılar. İkinci kaset, ikinci yüzün sonu.